ses var. Bir elin sesi nedir? Ya da bu sorunun genellikle kısa versiyonu şöyle. Bir elin sesi nedir? Muhtemelen sorunun bir bilmece olmadığını biliyorsunuzdur. Sorunun muhatabının da soruya verecek zekice bir cevabı yok. Bu soru akıl ile anlaşılmaz. Hatta daha az akıl ile cevaplanır. Yine de cevabı var. Bugün size koanlardan bahsetmek istiyorum. Bugün ne öğrendim serisine yeni bir bölüm ekliyoruz böylelikle. Usta Ikyu bilgeliğini çocukken bile gösterirdi. Bir keresinde öğretmenin çok değerli aile yadigarı çay fincanını kırmıştı ve çok da üzülmüştü. Ne yapacağını düşünürken öğretmenin geldiğini duydu. Çabucak fincanın parçalarını kıyafetlerinin altına sakladı. Usta dedi, her şey niye ölür? Her şeyin ölmesi ve içlerinde toplanan maddelerin ayrışıp ve parçalanması çok doğaldır dedi öğretmen. Vakti geldiğinde herkes ve her şey gitmelidir. Usta dedi küçük Ikyu ve fincanın parçalarını gösterdi. Fincanınızın gitme vakti gelmişti. Koanlar Japonya'da doğan Zen Budizminin nasıl irdelendiği, nasıl yaşandığına dair bilmece misali cümleler, hikayeler. Zen Budizmi Batı'da 1950'lerin sonunda popüler olmaya başlamış. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan askerleri Japonya'da Zen'le tanışmış ve ülkelerine bu bilgiyi götürmüşler. Suzuki ve Elvas gibi düşünürler de kitaplarıyla Zen'e olan ilgiyi arttırmışlar. Zen Budizmi bizim anladığımız din kavramında çok daha farklı. Bir kere her şeyden önce Zen Budizminde büyük kozmolojiler yok. Evrenin yaratıcısı varlıklar, tufanlar, tanrı panteonu yok. Yani bir tanrı ya da birçok tanrı yok. Bunun yanında metinlere bağlı değiller, doktrinlere bağlı değiller. Savundukları şey bilgi tecrübeden ve deneyimden gelir, yazılanlardan değil ve dolayısıyla içinde de ciddi bir disiplin ve meditasyon pratiği bulunmakta. Koan'ın ne olduğuna gelirsek, Koan Japonca bir kelimeden türemiş. Tabii ki bunları sizler için araştırdım, bunların hepsi ezberimde olan şeyler değil. Ve kamusal dava anlamına geliyormuş. Ama Koan'daki ana durum veya soruya genel olarak ana durum da denirmiş. Ne zaman ortaya çıktığı belli değil Koan'ların. Bazı akademisyenler bunu Taocu kültürlere, Çin'e de dayanabileceğini düşünüyorlar. Ama Koan nedir diye özetlersek, Zen felsefesinin içinde bulunan düşündürücü ve paradoksal bir soru türüdür. Buradaki amaç da zihin ve egonun sınırlarını kırmak, sezgisel bir aydınlanma parıltısı doğurmak. Yani alıştığımız hayatımızın var olan zihinsel kalıplarının ötesine geçmek. Bir örnek vermek istiyorum. Joshu Nansen'e soruyor. Diyor ki, yol nedir? Nansen, her günkü hayat yoldur. Joshu, o araştırılabilir mi? Nansen cevaplar, onu araştırmaya kalkışırsan ondan uzağa düşersin. Araştırmasam yolun olduğunu nasıl bileceğim? Nansen, yol algılar dünyasına ait olmadığı gibi algısızlık dünyasına da ait değildir. Kavramak hezeyandır, kavramamak saçmalık. Şüphelerin ötesindeki gerçek yola ulaşmak istersen kendini uzay kadar özgür bırak. Ona ne iyi de ne de iyi değil. Bu sözler üzerine Joshua aydınlanır. Zen Budizminde de çeşitli ekoller var, okullar var. Koanları Rinzai ya da Linchi okulunun öğrencileri daha çok kullanıyorlarmış. Ve bu yolla eğitim Rinzai ekolünde ana eğitim şekli. Burada öğrencileri, öğretmenleri koanlar veriyor. Ve onları bu koanlarla baş başa bırakıyor. Öğrencinin meditasyonda bunun üzerine yoğunlaşması şart. Ayırt edici düşünceleri tüketiyor, dünyevi şeyleri tüketiyor ve daha derin, daha sezgisel bir anlayışa ulaşmaya çalışıyor. Ve bunun sonunda bu öğretmenine bununla ilgili bir sunum yapıyor öğrenci. Bu sunum bizim tez hazırlamamız gibi bir sunum değil. Ama öğretmen karşısına geçiyor ve diyor ki bununla ilgili görüm şu, iç görüm şu. Bunu kelimelere dökmek zorunda değil, yazmıyor. Bunu bir jestte, bir mimikte, bir ifadeyle anlatabiliyor. Bunun sonunda öğretmenin tatmin olması bekleniyor. Eğer öğretmen tatmin olmazsa ya üzerinde biraz daha düşünmek ve meditasyon yapmak için öğrenciyi yolluyor ya da o gerçek cevabı gördüğünü anladığı zaman yeni bir koan veriyor öğrenciye. Dolayısıyla hep sınırı bir adım daha ötesine taşımaya çalışıyor. Ve öğretmen gerçekten koanın öğrenciye nüfuz ettiğinden emin olmadan da bir sonraki adıma geçmiyor. Buna da galiba resmi koan çalışması, koan iç gözlemi deniyormuş. Burada oluşan içgörü gerçekten konunun tek odağı aslında. Yine örnek diyelim. Bir keşiş Joshua'ya diyor ki, çok özür dilerim, Joshua'ya diyor ki, manastıra yeni geldim, lütfen bana öğret. Bugün pirinç lapanı yedin mi? Joshua, evet yedim. Öyleyse git de tabağını yıka. O anda aydınlanma oluyor. Zen'in Soto diye de bir okulu varmış ama mesela burada iç gözleme girmiyorlarmış. Sato ve Rinzai okulları bazen bu unsurları birleştirebiliyormuş. Bütün bunlar aslında zihnin dünyaya olan bağlarını bazen kırmak, bazen esnetmek, zihni dünyadaki kutularından hikayelerinden özgürleştirmek için var. Mesela bağlanma pratiğini gösteren çok ünlü bir koan var. Ben bunu çok yerde de anlatırım. İki rahip, Tanzan ve Ekido, çamurlu bir yoldan aşağı gidiyorlar. İleride de çamurlu yoldan geçemeyecek son derece çekici bir yolcu görüyorlar. Tanzan nazikçe yardım öneriyor. Yolun karşısına da onu sırtında taşıyıp hiç ses etmeden bırakıyor. Ekido şok oluyor. Rahipliğin kurallarına göre rahipler kadınlara yanaşmazlar, güzel bir yabancıya dokunmazlar, hoş çirkin bir yabancıya da dokunmazlar. Uzun süre yürüdükten sonra Ekido daha fazla dayanamıyor. O kadın diyor, nasıl taşırsın? Diğer rahip gülümsüyor. Ben yolcuyu orada bıraktım, sen hala onu taşıyor musun? Aslında biraz şöyle de yorumlanabilir. Gri alanları araştırıyor Zen burada, koanlar burada. Böylelikle etrafındaki dünyayı da aydınlattığını söyleyenlerle biraz da dalga geçiyor. Üç rahip rüzgarla dalgalanan bir tapınak flaması taşımaktadırlar. İlk rahip flamadan hareket eden bir pankart olarak bahseder. İkinci rahip ise flamanın hareket etmesinden ziyade rüzgarın estiğini gördüklerini ısrarla ifade eder. Sonunda üçüncü rahip müdahale edene kadar da tartışıp dururlar. Üçüncü rahip ne flama hareket etmekte ne de rüzgar esmekte. Söz konusu olan akıllarınızın hareketidir. Burada bu konu birçok yönden de değerlendirebiliriz. Aslında burada kim haksız? Burada herkes bir şekilde aslında haklı. Günün sonunda Zen'de aydınlanmaya erişmenin yolu olarak kullanılıyor koanlar. Zen'de aydınlanmaya da Satori deniyor. Ve Satori'ye ulaştığımızda dünyanın ötesini, hakiki ve sonsuz mutlak evreni görebileceğimizi söylüyor Zen. Kendi benliğimizi kaybedip birliğin bir parçası olma deneyimine erişmeyi umuyoruz. Ne de olsa aydınlanma zihinde. Bu nedenle koanın zihin sınırlarını zorlaması, zihnin sınırlarını genişleterek aydınlanma yolculuğuna çıkması, kişileri taşıması düşündüğünüzde gerçekten bir anlam ifade ediyor. Bu koanlar hikaye olabiliyor, fıkra, diyalog, soru veya söz. Ve günün sonunda kişinin aslında kafası karışıyor. Algılarını yeniden gözden geçiriyor, ana geliyor. İnandığı şeyi körü körüne belki sağdan soldan aileden belki duyduğunuzda hiç sorgulamadan inandığınız bir şeyi yeniden ve yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela usta şu zaman bastonunu kaldırıp keşişlerin önünde sallıyor. Eğer buna baston derseniz diyor, onun sonsuz hakikatini inkar etmiş olursunuz. Eğer buna baston demezseniz, onun şu durumunu, şu mevcut halini inkar etmiş olursunuz. O zaman söyleyin bana, buna ne dememiz lazım? Burada yanlış olan yok ki. Burada her şey, bütün, bütün her şey. Hangi heykeltıraştın? Michelangelo'ydu galiba. Mermeri gördüğünde, koca yekpare bir mermeri gördüğünde içindeki figürü hayal edebildiğini söylemişti. Aslında farklı yerlerde, farklı şekillerde sanıyorum hep buna ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece herkesin yolu farklı. Bu bana biraz da şeyi çağrıştırıyor. Bu cevap arama noktasında gerçekten ihtiyaçlarımızın sınır tanımadığını. Hep anlamaya çalışıyoruz ama kelimelerle ifade etmeye çalıştığımızda kelimeler arayışımızın tam karşılığını ya da yarattığı boşluğu dolduramıyor, tam olarak ifade edemiyor. Bazen gerçekten ne demek olduğunu bağırsaklarımızda hissediyoruz, karnımızda bir hisle hissediyoruz. Belki aranızda okuyanlar vardır. Bir otostopçunun Galaksi Rehberi isimli kitapta hangi ırkı hatırlamıyorum. Ama artık hani evrimde bir yere gelmiş düşünüyorlar, düşünmede çok ilerlemişler, teknolojide çok ilerlemişler ve nihai soruyu arıyorlar, evrenin sırrını arıyorlar ve buna olan ihtiyaçları o kadar çok ki bir tane bilgisayar yapıyorlar ve bilgisayara soruyorlar, bilgisayarın cevabı 7,5 milyon yıl sonra gelin oluyor. O zamana kadar tabii birçok şey oluyor, bu sorunun cevabını bulmak için bir deney dizayn ediyorlar. Bu arada dizayn edilen deney dünya. 5 cilt bir kitap okumanızı tavsiye ederim. 7,5 milyon yıl sonra bilgisayarın karşısına geçiyorlar. Ve bilgisayar şu cevabı veriyor. Evrenin sırrı 42. Ne dersiniz? Bu da bir koan olabilir mi?